Değerli dinleyenler, programımızın konağı İran Araştırmaları Merkezi, İran'ın Başkan Vəkili Hakkı Uyğurla Biden administrasiyasında İran-Amerika münasibətlərində mümkün dəyişikliklər və bunun Türkiyəyə təsirini danışacaq. Hakkı Bey, əslində hər şeydən əvvəl qısa da olsa biraz İran Araştırmaları Mərkəzi, İRAM haqqında danışsaq bəlkə. İRAM öz növündə Türkiyədə təsis edilmiş birinci mərkəzdir. İranın həm iç, həm xarici siyasətinin Türkiyədə çox təqib edildiyi bu dönəmdə hansı fəaliyyətlərlə məşğuldur İRAM, hansı layihələr indi vardır əlinizdə?
Teşekkür ederim Ali Rıza Bey davetiniz için. İRAM'sın da belirttiğiniz gibi Türkiye'de tek bir ülke çalışan ilk araştırma merkezi. 2016 yılında kuruldu, 2016 Mart ayında kuruldu. İran'ın hem iç politikasını, dış politikasını, işte ekonomisini, güvenliğini farklı boyutlarıyla çalışan bir merkez. Ankara'da kurulduk biz. Merkezimiz Ankara'da, başkentte, ama geçen yıldan itibaren İstanbul'da da bir ofis açtık ve yaklaşık 30-35 civarı araştırmacının çalıştığı bir merkez. Farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden Türk, İranlı, işte Iraklı, Suriyeli, Afgan, değişik ülkelerden araştırmacılar da bizimle beraber çalışıyorlar. Malumunuz İran çok önemli bir ülke bölgede ve yalnızca hani bu ülkede olan bitenler bu ülkeyi etkilemiyor. İşte bildiğiniz üzere Suriye, Lübnan, Irak, Yemen, Afganistan, hatta Azerbaycan, Ermenistan son Karabağ Savaşı'nda da gördüğümüz üzere İran bölgede oldukça etkili bir ülke. Ve İran'ı doğru anlamak da tabii yine bölgenin önemli bir ülkelerinden biri olan Türkiye için oldukça hayati. Çünkü İran reflekslerini doğru anlamadığınız zaman, yapacaklarını kestiremediğiniz zaman bir takım problemlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ki Türkiye için bunun en belirgin örneği İran'ın Suriye krizindeki rolüydü. Malum Suriye devriminin iç savaşa dönmesiyle birlikte Türkiye ağır bedel ödedi. Hala da ödemeye devam ediyor. Bunda İran'ın oradaki müdahalesinde önemli payı vardı. Çok farklı çalışmalarımız var. Türkiye'de İran çok yakından tanınmıyor. Aslında İran toplumu Türkiye'yi daha yakından tanıyor. Bunda İran da önemli bir kesimin zaten Türk kökenli olması, Türkçeyi iyi bilmesi, turizm sebebiyle Türkiye'ye ziyarette bulunması veya işte şu an itibariyle 10 bine yakın İranlı öğrenci var. Üniversite eğitimi, ticari sebeplerle Türkiye'yi daha iyi tanıyor İranlılar, ama biz İran'ı çok yakından tanımıyoruz. Bu hem akademide böyle, hem elitler düzeyinde böyle, hem de toplum tabanında böyle. Biz bunu biraz tanıtmaya çalışıyoruz. Derslerimiz var, eğitim faaliyetlerimiz var. Farsça, İran'la ilgili derslerimiz oluyor, konferanslarımız oluyor. Bugün bir tanesini gerçekleştirdik online olarak. Bu Muhsin Fahrizade suikastını konuştuk etraflıca. Hem Türkiye toplumunun İran konusundaki bilgisini arttırmak, hem de Türkiye'ye İran'la ilgili doğru bilgi ve yorumları sağlayabilmek için bu merkez kuruldu. Ekonomiden, yaptırımlardan tutun da İşte dediğim gibi iç politika, dış politika, İran-Amerikan ilişkileri, İran'ın bölgedeki varlığı, bunların hepsini çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi yani bunlar Türkiye'yi de etkiliyor. İran'a yaptırım uygulandığı zaman bundan Türk şirketleri etkileniyor. İranlı sıradan bir vatandaşın alım gücü düştüğünde, fakirleştiğinde tabiri caizse Türkiye'ye gelişini azaltıyor. Türkiye İranlı turistlerden ciddi para kazanıyor. Bunlar etkileniyor. İran'da iş yapan Türk şirketleri etkileniyor vesaire. Dolayısıyla biraz aslında kaderi böyle birleşmiş iki ülke gibi görünüyor. Onun için İran'ı anlamak bizim için önemli ve İran Araştırmaları Merkezi'nin de İran'ın da varlık sebebi bu.
Hakkı Bey, biz de ile Muhsin Fəxrizadədən başlayaq, onun nüvə fizikçisi, yani sondan başlayaq, evet. Əslində İran-ABŞ münasibətlərini. Sizcə bu Fəxrizadə olayı Amerika ilə ehtimali müzakirələrində İranın, İran bunu diqqətə alacaq mı, yoxsa bunu onun xaricində tutacaq?
Bence bunu İran çok dikkate almayacaktır. Biz biliyoruz ki İran devleti oldukça pragmatik bir devlet. Ve şu anda temel hedefi Biden'la önümüzdeki dönem Biden hükümetiyle yapılacak müzakerelerde en az tavizi vererek en fazla karşı tavizi koparmak. Yani İran şu anda Ruhani hükümeti de buna tamamen odaklanmış durumda. Ruhani karşıtları, muhafazakar kesimler de işte önümüzdeki sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazansalar aynı şeyi yapacaklar. Onların da kendi kafalarında plan var. Dolayısıyla öyle bir kişinin iki kişinin ölmesi vesaire. İran büyük bir devlet. Bunlar çok önemli değil. Tabii ki retorik olarak, söylem olarak bunu kullanır. İşte intikamını alacağız, işte şehitler şöyle böyle. Ama biz çok daha önemli bir figür Kasım Süleyman'ı öldürüldükten sonra bile kısa bir süre sonra bunun artık unutulduğunu gördük. Çok fazla İran devletinin hareketlerine yansımadığını gördük. Bu intikam alma çabalarının. Dolayısıyla Fahrizade suikastı da böyle olacaktır. Hatta ve hatta işte hep konuşuluyor, siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Eğer İsrail bu tür eylemleri devam ettirse bile önümüzdeki işte Ocak ayının 20'sine kadar biliyorsunuz Biden Beyaz Saray'da oturana kadar bu tür saldırılara devam etse bile İran nükleer tesislerini vesaire ben İran'ın çok fazla bunlara pratikte bir cevap vermeyeceğini ve daha çok dediğim gibi o Biden yönetimiyle olan pazarlığa yoğunlaşacağını zannediyorum. Çünkü bu aslında İran'ın bir şekilde provoke etmeye yönelik eylemler bunlar. Yani İran'ın fevri bir cevap vermesini böylece Amerika ile bir çatışmaya itmeye hedefleyen eylemler Fahrizade suikastı diye.
Yani ben sizin sözlerinizden böyle anladım. Sizin fikrinize göre bu anlaşma olacak. Yani tamam farklı olabilir, iki taraf bazı şeyleri yeniden gözden geçirebilirler ama yeni bir nüve anlaşması olacak.
Ben evet ben öyle görüyorum çünkü bunun alternatifi yok. Yani İran ekonomik olarak çok sıkışmış durumda. Şimdi Biden yönetiminin de getirdiği Amerika'da yeni bir heyecan, yeni bir dalga var. Ve Biden çok kolay bir şekilde Avrupa'yı, Çin'i, Rusya'yı ikna edebilir. Hatta işte geçtiğimiz 2 gün, 3 gün önce biliyorsunuz Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var İran'a yönelik. Artık Berjam'ı, Kuwait'i, nükleer anlaşmayı unut, Amerika ile yeni bir anlaşma yap. Daha bugün yine az önce ajanslara düşen bir haber var. Çin de İran'a aynı tavsiyede bulunuyor. Yani Biden yönetimiyle daha geniş çerçevede, İşte buna balistik füzeleri de ekleyen, işte bölgesel politikaları da ekleyen bir müzakere masasına otur. Bu olacak gibi görünüyor. Tabii ki kolay olmayacaktır bu. Yani İran bunu tartışmayacağını söylüyor. İran dışlarının bir iki kere açıklaması var. Biz bunları müzakere etseydik, Trump'la ederdik. Maksimum baskı politikasına bile biz tahammül ettik, göğüs gerdik ve konuşmadık. Konuşmayız tarzında ama İran şunu da farkında, çok fazla direnecek bir alanı yok. Bu yaptırımların ne kadar zorladığını biliyor. İsrail'in eylemleri işte ülke içindeki son birkaç yılda bu 10. neredeyse eylem oldu. Bilim adamlarına yönelik, askerlere yönelik, nükleer tesislere yönelik, hatta işte El-Kaide mensuplarına yönelik ülke içinde suikastler var. İran'ın güvenlik açıkları da büyük.
Hakkı Bey, Çin'e işaretlediniz. İran evet. Aslında son bir ilde, son iki ilde Çin'e daha yakınlaşır. Yani bu Biden dönemi de İran'ın Çin'e daha yakınlaşmasını ve Rusya'dan biraz uzaklaşmasına yol açar mı?
Ben aslına bakacak olursanız İran'ın Çin'e yanaştığını düşünmüyorum. Ama İran'ın böyle bir görüntü oluşturmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani mesela bu çok konuşulan 25 yıllık stratejik anlaşmayla ilgili Çin tarafından hiçbir somut açıklama yok. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın anlaşmayla ilgili bilgimiz yok açıklaması var. Tahran'daki Çin Büyükelçisi'nin verdiği bir röportajda 2-3 hafta kadar önce konuyla ilgili soruyu geçiştirmesi var. Yani orada gazeteci, İranlı muhabir somut olarak, spesifik olarak 25 yıllık anlaşmayla ilgili soru soruyor. Ama Çin Büyükelçisi verdiği cevapta İran'la iyi ilişkilerimiz var, bunu arttırmak istiyoruz vesaire gibi somut olmayan şeyler söylüyor. Bunun da sebebi var. Çünkü Çin çok büyük bir oyuncu ve çok büyük oynuyor. Yani Çin'in Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari ilişkilerine baktığım zaman İran'ın 2-3 katı. İsrail ile siyasi ilişkilerine baktığım zaman çok gelişmiş. Dolayısıyla İran gibi tırnak içinde sorunlu bir aktörle, Amerika ile problemi olan, bölgeyle sorunlu olan bir ülkeyle Çin neden böyle stratejik bir anlaşma yapsın? Çok gerçekçi gelmiyor bana. Bu daha çok İran'ın, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın, özellikle Zarif ve ekibinin Amerika'ya karşı bir blöf olarak kullandığını düşünüyorum. Ha, nedir o blöf? Şudur. Eğer siz bize çok baskı yaparsanız, üzerimize gelirseniz biz Çin'e gideriz. Ama dediğim gibi yani Çin de rasyonel bir aktör ve biz biliyoruz ki uluslararası aktörler, devletler birbirlerine kara kaşları, kara gözler için iyilik yapmazlar. Yani Çin eğer İran'a herhangi bir şey verecekse yardım, yatırım adına ne derseniz çok daha fazla beklentisi olacaktır. Dolayısıyla bunu çok gerçekçi görmüyorum.
Aydındır. Yani strateji işbirlikten daha çok propaganda olduğunu değilsiniz. Hakkı Bey.
Bana öyle geliyor, evet.
Türkiye tarafından nece görünür bu İran-ABŞ münasebetlerinin geleceği, oraya gelecek? Siz dediniz bunun yani en azından iktisadi bakımdan Türkiye'ye de zarar verdi. Türkiye şirketleri İran'da geçmişteki kadar faaliyet edebilmediler. Ama bir taraftan da daha evvel Suriye meselesine işaretlediniz. Yani o nüve anlaşması yeniden berpa edilse İran'ın eli güclenmez mi bölgede? Yani iktisadi sahede Türkiye'nin hayrını olsa da başka sahelerde Türkiye'nin zararını olmaz mı?
Şimdi bu anlaşmanın tabii şeyine bağlı, çerçevesine bağlı. Eğer bu anlaşma İran'ın balistik füzelerini, İran'ın bölgesel politikalarını da içerecekse Türkiye buna memnun olur. Neden memnun olur? Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye bunlardan rahatsız. Yani tamam, Türkiye'nin ordusu güçlü, savunma açısından bir Suudi Arabistan'ın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin hissettiği gibi tehdit hissetmiyor İran'dan. Çünkü işte NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vesaire. Ama son tahlilde İran'ın elinde böyle yüzlerce binlerce füze olması tabii ki Türkiye'nin hoşuna gitmiyor. Veya bölgesel politikalarını Irak'ta, Suriye'de bu kadar yapıcı olmayan yönde kullanmasına Türkiye hoşlanmıyor. Eğer bir müzakere olursa bunları da içeren, İran'ı bir şekilde dizginleyecek, Türkiye bunu kabul eder ve destekler. Zaten şeye de dikkat etmek lazım. Yani Türkiye ilkesel olarak, prensipte sürekli olarak müzakereleri destekleyen bir ülke. Yani bu kadar İran gibi güçlü, büyük, bölgede nüfuzlu bir ülkeyi şeytanlaştırarak, böyle düşmanlaştırarak bunun istikrarını bozduğunuz zaman bu çok sizin istediğiniz sonucu vermeyebilir. Yani biz işte gördük bunu, Irak'ta gördük. Saddam Hüseyin evet bir diktatördü, evet bazı hakimiyeti vardı. Ülkedeki Şiilere, Kürtlere büyük zulümler vardı. Ama herhalde hiç kimse bugün Irak'ın daha iyi bir pozisyonda olduğunu söylemiyor. Dolayısıyla İran'a da böyle çok baskı yapmak, sosyoekonomik temellerini yıkacak şekilde baskı yapmayı Türkiye hiçbir zaman kabul etmiyor. Dediğim gibi anlaşmazlık konuları çok fazla ama bunlar müzakerelerle karşılıklı oturup bir şekilde halledilebilir. Dolayısıyla Türkiye yine Biden hükümeti ve İran'daki yönetimin müzakeresini destekleyecektir. Eğer çıkan sonuç İran'ın bölgesel politikalarında biraz dizginlerse Türkiye bundan çok daha memnun olacak diye düşünüyorum.
Balistik raket meselesine işaretlediniz. Bunu biz Avrupa'dan da eşidirik. Raket meselesine dikkat çekirler. Bundan sonraki her hansı bir anlaşmada onun dikkate alınmasını isteyirler.
Evet.
Yani danışıklar aslında Türkiye'nin de memnun olduğu şekilde ilerleyir. Öyle değil mi?
Tabii ki. Eğer dediğim gibi yani bu balistik füzeleri İran'ın belli sınırlamalar getirilirse, bunlar kontrol altına alınırsa, nasıl ki hani nükleer anlaşma neydi temelde? İran denetlenecekti, belli bir ölçüden çok uranyum zenginleştiremeyecekti ve nükleer silah yapamayacaktı. Karşılığında İran'a bir ekonomik açılım verilecekti. Ama burada sıkıntı ne oldu? İran bu ekonomik açılımı bölgesel nüfuzunu artırmak için kullandı. Yani kendi halkının refahını artırmak yerine işte gitti Suriye'deki milislere, Afgan milislere, Iraklı milislere, Yemen'e vesaire şey yaptı. Şimdi eğer bu konular masaya gelir ve İran'ın dediğim gibi daha makul bir çizgiye getirirse bu anlaşma, Türkiye bunu çok memnun olur. Bölgesel bir denge de kurulur. Yani bölgede şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Suudi Arabistan, Körfez'in, Basra Körfezi'nin güney kanadı İran'dan çok büyük tehdit hissediyor. Ve bunlar zayıf ülkeler. Yani Suudi Arabistan da çok zayıf bir ülke, Birleşik Arap Emirlikleri de çok zayıf bir ülke. Peki bu ne yapıyor İran'dan tehdit hissedince? İki şeyi yapıyor. Bir, gidip dünya kadar silah alıyor. İki, İsrail gibi işte Amerika gibi böyle ülkelerden yardım alarak İran'a karşı bir adım atmaya çalışıyor. Bir ittifak oluşturmaya çalışıyor. Bu neye yol açıyor? Bunun karşında da İran daha fazla korkuyor. İşte güneydeki ülkeler çok fazla silahlanıyor. İsrail'e getirdiler. Ben daha fazla füze yapayım, daha fazla silahlanayım, daha fazla milis yetiştireyim. Burada bir, dikkat ederseniz, bir fasit daire oluşuyor artık. Birbirlerini böyle ters yönde etkileyen. Dolayısıyla böyle bölgesel, İran'ı normal bir hizaya çekecek anlaşma olursa, bu Suudi Arabistan'ı da rahatlatır, diğer bölge ülkelerini de rahatlatır ve bölgesel gerginlik de biraz azalır diye ben tahmin ediyorum.